Ayrım 16, Başbakan, Arthur Hailey, sayfa 151. 45 dakika ve 3 görüşmeden sonra Millie, Harvey Warren'ı içeri aldı. Lütfen oturun, Havdun'un sesi soluktu. Muhacirat Bakanı uzun iri gövdesini masanın karşısındaki koltuğa iyice yerleştirdi. Tedirginlikle kımıldandı. Bak Jim dedi işten davranmaya çalışarak. Eğer geçen akşam kendimi rezil ettiğimi söylemek için çağırdınsa bırak önce ben konuşayım. Gerçekten rezilce bir davranıştı benimkisi. Bundan ötürü de çok üzgünüm. Ne yazık ki dedi Holden buz gibi bir sesle özür dilemek için biraz geç kaldın. Hem köyün ay yaşı gibi davranmaya başlamak niyetindeysen genel valinin daveti bu başlangıç için uygun bir yer sayılmazdı bence. Olayın ertesi gün bütün Ottawa'ya yayıldığını sanırım farkındasındır. Hoşnutsuzlukla adamın elbisesinin ütüye ihtiyacı olduğunu fark etti. Warren'dır bakışlarını başbakanın gaga burnunun üstündeki alev alev yanan gözlerinden kaçırdı. Eliyle umursamadığını belirten bir işaret yaparak biliyorum dedi. Haklı olarak istifanı isteyebilirim. Bunu yapmayacağınızı umarım başbakanım. Öne doğru eğilince kabak kafasındaki ter taneleri ortaya çıktı. Holden adamın sesinde bir ihtar gizli olup olmadığını düşündü. Emin olmak zordu. Eğer izin verirsen dedi Warren'dır yavaş sesle ve gülümseyerek yine eski cesaretini kazanmıştı. Bu Graviora Quedam Sunt Remedia Periculis veya Vergilius'tan İngilizce'ye çevirirsek bazı çareler tehlikeden daha kötüdür demek olur. Eşeklerin anırmasını anlatan bir parça da var. Holden öfkeyle bakanı terslemişti. Adamın klasiklerden parçalar okuması her zaman sinirine dokunurdu. Başbakan dişlerini sıkarak devam etti. Bir ihtar dışında başka bir şey yapmayacağımı söylemek üzereydim. Beni fikrimi değiştirmeye zorlamamanı öğütlerim. Warren'dır kıpkırmızı kesildi. Sonra omuz silikti alçak sesle. Bundan sonra rahat duracağım diye mırıldandı. Seni buraya çağırmamın başlıca nedeni Vancouver'daki son olayı konuşmaktır. Kaçınmamız gerektiğini ısrarla belirttiğim türden bir olaya benziyor. Ha? Harvey Warren'ın gözleri ilgiyle parladı. Bunun hakkında bana tam bir rapor verdiler. Başbakanım bunu bütün ayrıntılarıyla anlatabilirim. Öğrenmek istemiyorum dedi James Holden sabırsızlıkla. Bakanlığını yönetmek senin görevin hem benim uğraşacak daha önemli işlerim var. Bakışları kıtalar arası savunmayla ilgili açık dosyalara kaydı. Yeniden bunlara dönmek için sabırsızlanıyordu. Benim istediğim olayın gazetelere konu olmaktan çıkması. Warren'dır kaşlarını kaldırdı. Kendi kendinize çelişkiye düşmüyor musunuz? Önce bakanlığımı kendi başıma yönetmem gerektiğini söylüyor, sonra olayın idaresinin. Holden öfkeyle sözünü kesti. Ben sana hükümetin siyasetine, benim siyasetime uymanı söylüyorum. Bu da özellikle seçimin eşiğindeyken olay yaratan muhacirat meselelerinden kaçınmak gerektiği anlamına gelir. Duraladı. Daha başka olaylar da doğmak üzereyken. Bütün bunlardan geçen akşam bahsettik. Sonra iğneleyici bir sesle, belki de hatırlamıyorsundur dedi. O kadar da sarhoş değildim. Şimdi kızan Harry Warren derdi. Sana muhacirat konusunda ne düşündüğümü söylemiştim. Bu fikrimde hala diretiyorum. Ya şimdiye kadar yaptığımız yanlışları kabullenen namuslu ve yeni bir muhacirat kanunu ediniriz. Bizden önceki her hükümetinle neyi kabullenen? James Holden ayağa kalkmış masasının arkasına dikilmişti. Harvey Warren'dır ona bakarak yavaşça ayrım gözeten bir politika güttüğümüzü kabullenen dedi. Hem niçin olmasın bu bizim kendi ülkemiz değil mi? Renk ve ırk farkı gözettiğimizi, zencilerle doğuluları istemediğimizi, bu böyle sürüp geldiği için değiştirmeye yeltenmediğimizi kabullenelim. Anglo-Sakson ve işsizlere ihtiyacımız olduğunu söyleyelim. İtalyanlar ve diğerleri için belirli bir kontenjan tanındığını, Katolik sayısına çok dikkat ettiğimizi itiraf ederim. Sahtekar olmaktan vazgeçelim, olayları aslına uygun biçimde yansıtan namuslu bir muhacirat kanunu yapalım. Birleşik Amerika'ya zencilerle dost olduğumuzu söylerken kendi ülkemizde iki yüzlü davranmaktan vaz... Aklını boynattın. James Holden duyduklarına inanamayarak hemen hemen fısıltıyla sormuştu. Gözleri Warren'a dikiliydi. Tabii diye düşündü, bana bir ipucu verilmişti. Hükümet konağındaki davette söylenenler. Ama o zaman bunu içkinin etkisi sanmıştım. Sonra Margaret'in sözlerini hatırladı. Bazen Harvey'in biraz kaçık olduğunu düşünüyorum. Harvey Warren'dır zorlukla soluk alıyordu. Burun delikleri titredi. Hayır diye cevap verdi. Aklımı kaçırmadım. Yalnız artık bu kahrolası iki yüzlülükten bıktım. Namuslu olmak iyidir dedi Holden. Şimdi öfkesi yatışmıştı. Ama bu türlüsü siyasi bir intihar demek. Bunu kimse denememişken biz nereden bilebiliriz? İnsanların belki de bildikleri şeyleri açıkça duymaktan hoşlanmayacaklarını nasıl anlayabiliriz? Diğer teklifin ne? Yeni bir muhaciret kanunu hazırlanmazsa mı demek istiyorsun? Evet. Harvey Warren'dir sertçe, o zaman kanunu tam olduğu gibi uygulayacağım dedi. Fark gözetmeden hoşa gitmeyen olayları basından uzak tutmak için gizli, hileli yollara sapmadan uygulayacağım. Belki de bu tutum kanunun aslında ne olduğunu belirtir. O halde dedi James Holden, ses tonunu değiştirmeden istifa etmeni istiyorum. İki adam karşı karşıyaydı. Hayır dedi Harvey Warren'dir yavaşça, hayır. Bir sessizlik oldu. James Holden, açık konuşacağını umarım diye karşılık verdi. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Bildiğini sanıyorum. Başkanın yüzü anlamsızdı. Bakışlarını kaçırmamıştı. Açık konuş demiştim. Peki eğer istediğin buysa. Harvey Warren'dır tekrar koltuğuna oturmuştu. Sanki günlük bir olaydan bahsediyormuş gibi rahatlıkla bir anlaşma yapmıştık dedi. Bu çok önceydi. Anlaşma belirli bir süre için değildi. Yine de bu süre doldu sayılır. Harvey Warren'dır inatla başını salladı. Anlaşma belirli bir süre için değildi. İç cebini karıştırarak katlanmış bir kağıt çıkarıp bunu başbakanın masasına fırlattı. Kendin oku da gör. Holden uzanırken elinin titrediğini hissetti. Eğer bu orijinali tek kopyası olsaydı bir fotokopiydi. Bir an kendini kaybetti. Aptal. Niçin? Warren'dır'ın yüzü sakindi. Fotokopisini almışsın. Kimse çekildiğini fark etmedi. Ayrıca çekildiği sürece makinenin başında bekledim. Fotokopilerin negatifleri vardır. Negatifi bende dedi Warren'dır soğukkanlılıkla. Başka kopyalara da ihtiyacım olabileceğini düşünerek sakladım. Orijinali de emin bir yerde. İşaret ettin. Niçin okumuyorsun? Bundan bahsediyorduk. Başını eğdi, kelimeleri fark etti. Yazılanlar bir dereceye kadar basitti ve kendi elinden çıkmıştı. 1. Harvey Warren'dır başkanlıktan çekiliyor, Holden'ı destekleyecek. 2. Harvey Warren'dır'ın yeğenine H.O.B.'ye TV imtiyazı verilecek. 3. Harvey Warren'dır Holden kabinesinde istediği bakanlığı, dışişleri ve sağlık dışında seçecek. J.H. HW'ya namussuzluk ve rezalet dışında başka bir şey için yol vermeyecek. İkinci durumla karşılaşıldığında Harvey Warren'dır bütün sorumluluğu üstüne alıp JH'yi işe karıştırmayacak. Altında 9 yıl önceki tarih ve ikisinin de imzaları vardı. Harvey Warren'dır yavaşça işte gördün dedi tam benim söylediğim gibi anlaşmanın belirli bir süresi yok. Harvey dedi başbakan alçak sesle, sana yalvarmanın bir faydası var mı? İyi arkadaştık, kafası işliyordu. Bir gazetecinin eline geçecek tek kopya idam emri olurdu. Hiçbir açıklama yapamaz, hiçbir tedbir alamaz, siyasi bakımdan hiçbir hakkı kalmazdı. Sadece teşhir, utanç, elleri titriyordu. Öbürü başını salladı. Holden aralarında aşılamayan bir anlaşmazlık duvarı olduğunun farkındaydı. Tekrar denedi. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır Harvey. Bu durumda haksever ol. Şimdi ne diyorsun? Sana söyleyeyim. Warren'dır masaya doğru eğilmiş, öfke sızdıran bir fısıltıyla konuşuyordu. Bırak yerimde kalayım. Bırak ben de işe yarayacak değerli bir şey yapayım. Eğer biz muhaciret kanununu yeniden olayların gerçek durumunu yansıtarak hazırlarsak, belki o zaman insanlar vicdanlarını yoklayıp bir değişim isterler. Belki şimdiki durumun gerçekten değişmesi gerek. Belki sonunda gerekli olan esaslı bir değişiklik. Ama buna başlamak için önce namuslu davranmamız gerekir. Holden şaşkın şaşkın başını salladı. Mantıklı konuşmuyorsun, anlamıyorum. Öyleyse bırak da açıklayayım. Bir kahvenin 40 yıl hatırı olduğunu söyledin. Sanıyor musun ki bu beni ilgilendirir? Sanıyor musun ki elimden gelse geri dönüp anlaşmayı bozmam? Sana şu kadarını söyleyeyim ki sabaha kadar uyanık yatıp kendimden ve bu anlaşmayı yaptığım günden nefret ettiğim geceler sayılamayacak kadar çok. Niçin Harvey? Belki bunu açıklamasının bir yararı dokunurdu. Herhangi bir şeyin yararı dokunabilirdi. Kendimi sattım, öyle değil mi? Şimdi Warren'dır duygulanarak konuşuyordu. Kendimi fiyatı kadar bile değeri olmayan bir tabak yemek için sattım. O günden sonra da belki 1000 kere tekrar o bekleme salonunda olmayı ve o zamanki şartlara göre sana karşı talihimi denemeyi istedim. Holden nezaketle, sanırım yine de ben kazanırdım Harvey dedi. Bir an için derin bir üzüntü duydu. Günahlarımızın cezasını çekiyoruz diye düşündü. Kendimize göre değişik biçimlerde. Bundan emin değilim diye karşılık verdi Warren'dır yavaşça gözlerini kaldırdı. Burada senin yerinde, senin masanda oturan kişi olamayacağıma hiçbir zaman kesinlikle inanamadım. Holden demek mesele buymuş diye düşündü. Çoğunlukla tahmin ettiği gibiydi ama bazı değişiklikler de yok değildi. Vicdan azabı, artı yıkılmış şöhret hayalleri, bu korkunç bir bileşimdi. İhtiyatla sordu. Çelişkiye düşmüyor musun? Bir solukta anlaşmadan nefret ettiğini söylüyor, sonra bunun şartlarına sadık kalmak için ısrar ediyorsun. Kurtarmak istediğim anlaşmanın iyi yönü, eğer bana yol vermene göz yumarsam hepten mahvolurum. İşte bunun için işin ucunu bırakmıyorum. Harvey Warren'dır mendilini çıkarıp durmadan terleyen alnını sildi. Bir sessizlik oldu, sonra daha yumuşak bir sesle devam etti. Bazen anlaşmayı açıklamanın ikimiz için de daha iyi olacağını düşünüyorum. İkimiz de hilekârız, sen ve ben. Belki böyle bir yolu tutmak namusumuzu kurtarma çaresi olur. Bu çok tehlikeliydi. Hayır dedi Holden çabucak. İnan bana, daha iyi çareler vardır. Şimdi tek bir şeyden emindi. Harvey Warren'ların aklından zoru vardı. Onu idare etmek, hatta gerekirse çocuk gibi kandırmak gerekiyordu. Peki dedi James Holden, istifa meselesini unutalım. Ya muhacirat kanunu? Kanun olduğu gibi kalacak dedi Holden sert bir sesle. Böyle bir durumda bile hoşgörüyle davranmanın sınırı vardı. Ayrıca Vancouver olayı içinde bir şeyler yapılmasını istiyorum. Kanuna göre hareket edeceğim dedi Warren'dır. Yeniden incelerim, sana söz veriyorum. Ama kanuna göre, tamamen. Holden içini çekti. Mecburen böyle olacaktı. Görüşmenin sona erdiğini belirterek başını salladı. Warren'dır çıktıktan sonra bu yeni ve vakitsiz derdi tartarak sessizce oturdu. Kendi varlığını tehdit eden meseleyi küçümsemenin hata olacağına karar verdi. Warren'ların davranışları her zaman için değişkendi. Şimdi bu dengesizlik daha da artmıştı. Anlaşmayı nasıl yapabildiğini merak etti. Hukuk öğrenimi ve tecrübelerinin onu tehlikeye karşı uyarması gerekirken hiç düşünmeden bir kağıt parçasının tutsağı olmuştu. Ama hırs insana garip şeyler yaptırıyor, tehlikeleri, hem çok büyük tehlikeleri göze almasına sebep oluyordu. Başkaları da böyle davranmışlardı. Yıllar sonra düşünüldüğünde saçma ve mantıksız geliyordu insana. Ama o sıra duyulan hırsla gelecek olayların bilinçsizliği içinde. En emin yol hiç olmasa şimdilik Harvey Warren'ları kendi haline bırakmaktı. Kanunu değiştirme konusundaki delice fikri şu an için bir mesele yaratmıyordu. Ne de olsa bu fikir Harvey'in müsteşarının pek hoşuna gitmezdi. Mülkiye memurlarının hoşlanmadıkları konuları ertelemek için de bir sürü yolları vardı. Ayrıca Harvey Warren'la diğer kabine üyelerinin karşı karşıya gelmesini mutlaka önlemek gerektiği halde böyle bir kanunun çıkması ancak bütün bakanlar kurulunun desteklemesiyle mümkün olurdu. Yani aslında tartışmalarının hiçbir etkisi olmayacaktı. Eğer insan iyimser olursa politika yine her derde devaydı. Tabii durum Brian Richardson'ın hiç hoşuna gitmeyecekti. Parti yöneticisi bu konuda çabuk ve kesin hareket edilmesini istiyordu. Neden böyle davranılmadığını da ona açıklamak imkansızdı. Aynı şekilde Vancouver olayı da kaynamaya devam edecek. Muhacirat Bakanlığı ne karar verirse versin Holden, Harvey Warren'ları desteklemek zorunda kalacaktı. Ne yazık ki gerçek buydu. Ama neyse ki hükümetin daha önceden de karşılaştığı gibi sadece küçük eleştirilere yol açacak bir olaydı ve kuşkusuz bütün diğerleri gibi bunu da atlatacaklardı. James Howard'ın asıl aklında tutması gereken şeyin başbakanlığını devam ettirmek olduğunu düşündü. O kadar çok şey buna bağlıydı ki, şimdiye ve geleceğe ait pek çok şey. Başta kalmasını başkalarına borçluydu. Şu sıra onun yerini hakkıyla doldurabilecek başka kimse de yoktu. Millie Friedman yavaşça içeri girdi. Öğle yemeği diye sordu. Burada mı yemek istersiniz? Hayır diye cevap verdi Howard'ın. Biraz çevre değiştirmek istiyorum. 10 dakika sonra iyi dikilmiş siyah bir palto giymiş olan başbakan çevik adımlarla Doğu bloğundan Peace Tower'ın kapısına ve parlamento lokantasına doğru ilerliyordu. Soğuk ve açık bir gündü. Serin hava insanı canlandırıyor, yol ve kaldırım kenarlarına yığılı karlar güneşle eriyordu. Kendini iyi hissediyor ve alışkanlıkla geçenlerin saygılı parlamento nöbetçilerinin düzenli selamlarına karşılık veriyordu. Daha şimdiden Warrender meselesi kafasında ikinci sıraya düşmüştü. Daha büyük önem taşıyan o kadar çok şey vardı ki. Millie Friedman çoğu yere yaptığı gibi kahve ve sandviçini içeri getirtmişti. Daha sonra eline içinden önemli olmayan veya çabucak yapılması gerekmeyenleri çıkardığı kağıt destesini alarak başbakanın odasına girdi. Kağıtları masanın üstündeki kutuya bıraktı. Masanın üstü kağıtlardan ötürü karma karışık bir hale gelmişti. Ama James Howden'ın günün ortasında her şeyi bıraktığı gibi bulmak istediğini bildiğinden düzeltmeye kalkmadı. Ama düz, tek bir sayfa gözüne çarptı. Merakla bunu çevirdiğinde bir fotokopi olduğunu gördü. Kağıdın ne anlama geldiğini kavraması için iki kere okuması gerekti. Anladığı zaman Millie kağıdın korkunç öneminden dolayı titrediğini hissetti. Bu yıllar boyu anlayamadığı birçok şeyi açıklıyordu. Seçimi, Howden'ın zaferini, kendi kaybını. Ayrıca kağıdın iki insanın siyasi hayatını sona erdirebileceğini de biliyordu. Niçin buradaydı? Üstünde tartışıldığı açıkça belliydi bugün. Başbakanla Harvey Warrender arasındaki görüşmede. Ama niçin? Bundan ikisinin de ne kazancı olabilirdi? Aslı neredeydi? Düşünceler kafasında koşuşuyordu. Soru onu korkutmuştu. Kağıdı çevirmeden bırakmış olmayı diledi. Asla öğrenmemiş olmayı. Ve yine de. Birden James Holden'a karşı içinde büyük bir öfke uyandı. Bunu nasıl yapabilmişti? Aralarında bu kadar çok şey varken geleceği, mutluluğu bölüşeceklerken eğer başkanlığı kaybetmiş olsaydı... Seçimi kaybetseydi, duygulanarak kendi kendine sordu. Neden namuslu davranmamıştı? Hiç olmasa ona bir fırsat tanısaydı. Ama şimdi böyle bir fırsatın asla var olmayacağını biliyordu. Sonra öfkesi birden yerini üzüntü ve acımaya bırakarak başladığı kadar çabuk yok oldu. Millie, Howden'ın bunu başka çaresi olmadığı için yaptığını biliyordu. İktidar rakiplerini alt etme, siyasi başarı hırsı, bütün bunlar onu fazlasıyla sarmıştı. Bunların yanında özel hayatı, hatta aşk, hiçbir şey ifade etmemişti. Bu hep böyle olmuştu, kendisine asla bir fırsat tanınmamıştı. Ama yapılacak bazı pratik şeyler olmalıydı. Millie soğukkanlılıkla düşünebilmeyi dileyerek duraladı. Ortada başbakanı ve belki diğerlerini de hedef alan bir tehdit olduğu açıkça belliydi. Ama onu ilgilendiren sadece James Howden'dı. Geçmişin geri döndüğünü hissetti ve daha bu sabah onu korumaya, ona yardım etmeye karar vermiş olduğunu hatırladı. Nasıl yapabilirdi? Bu bilgiyi kullanarak. Öyle bir bilgi ki bundan kimsenin, belki Margaret Howden'ın bile haberi yoktu. Evet, hiç olmasa bu meselede James Howden'a karısından bile daha yakın olmuştu. Hemen yapabileceği bir şey yoktu ama belki bir fırsat çıkardı. Bazen şantaja karşı şantaj kullanılabilirdi. Bulduğu çare geçici ve belirsizdi. Karanlıkta el yordamıyla yürümek gibi bir şey. Ama eğer olursa, eğer eline bir fırsat geçerse, o zaman Millie'nin bilgisini ispat edebilecek durumda olması gerekirdi. Millie saatine bir göz attı. Howden'ın alışkanlıklarını iyi bilirdi. Dönmesine daha yarım saat vardı. Dış odada ise hiç kimse yoktu. İçgüdüsüyle hareket ederek fotokopiyi dışarıdaki kopya makinesine götürdü, kalbi yaklaşıp geçen her ayak sesinde çarparak fotokopiyi hemen içine koydu, çıkan kopya, kopyanın kopyası kötü ve bulanık ama okunabilecek kadar belirliydi. Hele imzanın anlaşılmaması imkansızdı. Alelacele ikinci kopyayı büyük çantasının dibine tıktı. Fotokopiyi de yerine bulduğu gibi yazı yüzü aşağıya gelecek şekilde bıraktı. Öğleden sonra James Howden sayfayı çevirdi ve bembeyaz kesildi. Oraya bıraktığını unutmuştu. Eğer akşam da unutsaydı. Dış kapıya bir göz attı. Millie. Hayır, günün ortasında masasına dokunmamak eski bir alışkanlıktı. Fotokopiyi odasının bitişiğindeki tuvalete götürdü, ufak parçalara ayırıp sifonu çekti ve hepsi yok olana kadar seyretti. 16. ayrımın sonu. Sayfa 160.